Uygarlık, Din ve Toplum, Sigmund Freud, 2. Kaset, 1. Yüz. Bu savaş, barış döneminde devletlerin uymaya zorlandığı ve uluslararası hukuk olarak bilinen bütün kısıtlamaları göz ardı etmekte, yaralıların ve tıbbi hizmetlerin ayrıcalıklarını, toplumun sivil ve askeri kesimleri arasındaki ayrımı, özel mülkiyet haklarını görmezlikten gelmektedir. Sanki bittikten sonra hiçbir gelecek ve barış olmayacakmış gibi önüne çıkan her şeyi kör bir öfkeyle yok etmektedir. Savaşan taraflar arasındaki bütün ortak bağları koparmakta ve bu bağların uzun bir süre tazelenmesini imkansızlaştıran bir düşmanlığa meşruiyet kazandırma tehdidi içermektedir. Dahası bu savaş neredeyse inanılmaz bir olguyu gün ışığına çıkarmıştır. Uygar uluslar birbirlerini öylesine az tanıyıp anlıyor ki biri diğerine nefret ve tiksintiyle yönelebiliyor. Gerçekten de büyük uygar uluslardan birisi evrensel düzlemde popülariteden öylesine yoksundur ki uygarlığa yaptığı muhteşem katkılarla uygunluğunu uzun süre kanıtlamış olmasına rağmen barbar olduğu gerekçesiyle uygar toplumların dışına itme girişimi söz konusu olabilir. Bir imparatorluk tarihinin sayfalarının diliyle yazdığımız, zaferi uğruna sevdiklerimizi savaşa gönderdiğimiz ulusun uygarlık yasalarını en az çiğneyen ulus olduğunu kanıtlayacağı umuduyla yaşıyoruz. Ama böyle bir zamanda kim kendi davasının yargıcı olmayı göze alabilir ki? Halkları şu veya bu ölçüde oluşturdukları devletler, devletleri ise iktidardaki hükümetler temsil eder. Sıradan vatandaş bu savaşta, barış döneminde arada bir aklına gelen şeye, devletin ortadan kaldırmak için değil, tuz ve tütün gibi kendi tekelini almak istediği için kötülüğü bireylere yasakladığına inanıp dehşete kapılabilir. Düşmanca bir devlet, birey için yüz kızartıcı olacak her türlü kötülüğü, şiddeti uygulamaktan geri kalmaz. Düşmana karşı sadece kabul edilen savaş hilelerini, ruse de guerre, kullanmakla kalmaz, önceki savaşlardakinden çok daha ileri boyutlara varan yalan ve oyunlara da başvurur. Devlet vatandaşlarından son kertesine kadar boyun eğme ve özveri ister ama aynı zamanda da onlara çocuk gibi davranarak gizliliğe yönelir, haberlere ve ifade özgürlüğüne sansür uygular ve böylece baskı altına aldığı kafaları olaylardaki her elverişsiz gelişme, her uğursuz söylenti karşısında çaresiz bırakır. Kendisine diğer devletleri yükümlü kılan garantileri ve antlaşmaları hiçe sayar ve bireyin yurttaşlık adına onaylamak zorunda kaldığı diğer açgözlülüğünü, iktidar hırsını utanmasızca itiraf eder. Devletin kötülükten geri duramayacağı, çünkü bunu yapmakla kendini dezavantaja sokacağı söylenerek buna karşı çıkılamaz. Genel bir kural olarak bireyin ahlak standartlarına boyun eğmesi, acımasız ve keyfi davranıştan geri durması daha az dezavantajlı değildir ve devlet ondan beklediği özverileri nadiren tazmin eder. İnsanlığın ortak bireyleri arasında bütün ahlak bağlarının bu şekilde gevşemesinin bireylerin ahlakında da geri tepmeler yaratması bizi şaşırtmaz. Çünkü vicdanımız ahlak düşünürlerinin iddia ettiği gibi katı bir yargıç değildir. Kökeninde toplumsal bir kaygıdan başka bir şey değildir. Vicdanın yapısına ilişkin daha ayrıntılı bir görüş elinizdeki ciltte yer alan Uygarlık ve Hoşnutsuzluklarında bulunabilir. Toplumun karşı çıkmaması halinde kötülük tutkuları da bastırılmaktan kurtulur ve insanlar uygarlık düzeylerine ters düşen ve insana imkansız gibi gözüken büyük bir acımasızlık, dolandırıcılık, ihanet ve barbarlığa yönelirler. Sözünü ettiğim uygar dünyanın vatandaşı kendisine yabancılaşan bir dünyada çaresiz kalır. Büyük vatanı parçalanır, ortak varlıkları boşa gider, yurttaşları bölünüp aşağılanır. Ama yaşadığı hayal kırıklığına yönelik eleştiri için bir şey daha söylenebilir. Kesin anlamda konuşacak olursak bu hayal kırıklığında haklı değildir. Çünkü bu bir yanılsamanın yıkılmasından ibarettir. Bizi nahoş duygulardan kurtardığı ve bunun yerine doyum hissetmemizi mümkün kıldığı için yanılsamaların üstüne atlarız. Dolayısıyla bunlar tekrar tekrar gerçekliğe toslayıp parçalanınca şikayetçi olmaya hakkımız yoktur. Bu savaştaki iki şey hayal kırıklığımızı alevlendirmiştir. Kendi iç ilişkilerinde ahlaki standartların bekçileri olduklarını iddia eden devletlerin dışarıya karşı sergilediği düşük ahlak düzeyi ve en yüksek insan uygarlığının parçaları olarak bu tür davranışlara gireceği düşünülemeyen bireylerin sergiledikleri acımasızlık. Gelin ikinci noktadan yola çıkalım ve birkaç cümleyle eleştirmek istediğimiz bakış açısını formüle etmeye çalışalım. Olgusal açıdan bir bireyin nispeten yüksek bir ahlak düzeyine çıkmasını sağlayan süreci nasıl görüntülüyoruz? Buna ilk cevap, kuşkusuz kısaca onun doğuştan, ta başından itibaren erdemli ve soylu olduğudur. Bu görüşü burada ele almayacağız. İkinci bir cevap, burada bir gelişim süreciyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyecek ve belki de gelişmenin bireydeki kötü eğilimlerin eğitim ve uygar çevrenin etkisiyle ortadan kaldırılıp yerine iyi eğilimlerin konulmasından oluştuğunu varsayacaktır. Böyle olsa bile bu şekilde yetiştirilen bir insanda kötülüğün böylesine bir güçle yeniden ortaya çıkması şaşırtıcı olacaktır. Ama bu cevapta karşı çıkmak istediğimiz tezi içermektedir. Gerçekte kötülüğü ortadan kaldırmak diye bir şey yoktur. Psikolojik, daha kesin konuşmak gerekirse psikanalitik inceleme, insan doğasının en derin özünün bütün insanlarda benzer olan ve belli ilkel, temel ihtiyaçların doyumunu hedefleyen temel yapıdaki içgüdüsel içgüdülerinden oluştuğunu gösterir. Bu dürtüler kendi içinde ne iyidir ne de kötü. İnsan toplumunun ihtiyaç ve gereklerine uygun olarak biz bu dürtüleri ve dışa vurumlarını bu şekilde sınıflandırırız. Toplum tarafından kötü diye nitelenen bütün dürtülerin, örneğin bencillik ve acımasızlık dürtülerinin bu ilkel yapıda olduğunu kabul etmek gerek. Bu ilkel içgüdüler erişkin insanda etkinleşmelerine izin verilmeden önce uzun bir gelişme sürecinden geçer. Bunlar ketlenir, başka amaç ve alanlara yöneltilir, başka şeylerle kaynaşır, nesneleri değişir ve bir ölçüde tekrar sahibine döner. Sanki bencillik özgecilliğe, acımasızlık acımaya dönüşmüş gibi bazı içgüdülere karşı yükselen tepki oluşumları içerikte değişme yaratmış gibi aldatıcı bir kılığa girer. Başka bir yerde de belirtildiği gibi tepki oluşumu ve yüceltmenin farklı iki süreç olarak değerlendirilmesi gerekir. Karş, üç deneme. Bazı içgüdüsel dürtülerin neredeyse başından beri karşıtlar çifti olarak ortaya çıkması bu tepki oluşumlarını kolaylaştırır. Duygu ikiliği denen bu ilginç olgu amatör kamuoyuna tuhaf gelen bir olgudur. Bunun en kolay gözlenen ve anlaşılan örneği birçok durumda yoğun sevgi ve nefretin aynı insanda birlikte bulunmasıdır. Psikanaliz buna ilaveten bu iki karşıt duygunun birçok olayda nesne olarak aynı kişiye yöneldiğini söyler. Bütün bu içgüdüsel iniş çıkışlar aşıldıktan sonradır ki bireyin kişiliğinin oluştuğunu söyleriz ve bunun da ancak yetersiz bir yaklaşımla iyi veya kötü olarak sınıflandırıldığını biliriz. Bir insan nadiren hepten iyi veya hepten kötüdür. Genellikle bir bağlamda iyi, bir başka bağlamda kötüdür. Ya da bazı dış koşullarda iyi, diğerlerinde açıkça kötüdür. Çocukluktaki güçlü kötü dürtülerin birçok durumdaki erişkindeki iyiye yönelik şaşmaz bir eğilimi yaratan bir şey olduğunu görmek şaşırtıcıdır. Çocukluklarında en bencil olanlar toplumun en yardımsever ve özverili üyeleri olabilirler. Duygusalların, insanlık dostlarının ve hayvan koruyucularının, sevenlerinin çoğu çocukluğunda küçük birer sadist olmuş ve hayvanlara işkence etmiştir. Kötü içgüdülerin dönüşümü biri içsel, diğeri dışsal olan ve aynı yönde iş gören iki etkenle gerçekleşir. İç etken erotizmin yani en genel anlamıyla insanın sevgi ihtiyacının kötü, örneğin bencilce içgüdüler üzerindeki etkisinden oluşur. Erotik bileşenlerin karışımı sayesinde bencillik içgüdüleri toplumsal güdülere dönüşür. Sevilmenin başka avantajlardan özveride bulunmaya değer bulduğumuz bir avantaj içerdiğini öğreniriz. Dışsal etken ise kültürel çevremizin beklentilerini temsil eden yetiştirme tarzının uyguladığı ve bu çevrenin doğrudan baskısıyla daha sonra da yaşama devam eden gücüdür. Uygarlık, içgüdüsel doyumdan vazgeçişle kazanılmıştır ve karşılık olarak her yeni gelenden yani çocuktan da aynı vazgeçişi bekler. Yaşam boyunca dışsal zorlamanın yerine sürekli olarak içsel zorlama alır. Uygarlığın etkileri erotik unsurların birleşimi yoluyla bencillik eğilimlerinin giderek artan ölçülerde özgecil ve toplumsal eğilimlere dönüşmesine neden olur. Son çözümlemede insanın gelişiminde kendini hissettiren her içsel zorlamanın başlangıçta yani insanlık tarihinde dışsal bir zorlama olduğu varsayılabilir. Günümüzde dünyaya gelenler kalıtsal bir örgütlenme olarak bencilce içgüdüleri toplumsal içgüdülere dönüştürmeye yönelik belli bir eğilime sahiptir. Bu eğilim bu sonucun alınması yönünde kolayca harekete geçirilir. Bu içgüdüsel dönüşümün bir kısmının da bireyin kendi yaşamı süresince gerçekleştirilmesi gerekir. Dolayısıyla insan sadece kendi yakın kültürel çevresinin baskısına değil atalarının kültürel tarihinin etkisine de tabidir. Bir insanın bencillik dürtülerini erotizmin etkisiyle dönüştürme becerisi için kültüre yatkınlık olarak adlandırırsak, bu yatkınlığın birisi doğuştan gelen, diğeri de yaşamın akışında kazanılan iki kısımdan oluştuğunu ve bu ikisinin birbiriyle ve içgüdüsel yaşamın dönüşüm dışı kalan kısmıyla olan ilişkisinin çok değişken bir ilişki olduğunu da söyleyebiliriz. Genel anlamda doğuştan gelen kısma çok fazla önem vermeye yatkınız. Buna ek olarak içgüdüsel yaşamın ilkel kalan kısmına kıyasla kültüre yatkınlığı gözümüzde büyütme riskine gireriz. Yani insanı gerçekte olduğundan daha iyi görmek gibi bir yanılgıya düşeriz. Yargımızı bulandıran ve konuyu arzu edilir bir anlamda çarpıtan başka bir unsur daha söz konusudur. Başkalarının içgüdüsel dürtüleri elbette gözlemimizden saklıdır. Bunları içgüdüsel yaşamlarından kaynaklanan güdülere dayandırdığımız eylemlerinden ve davranışlarından çıkarırız. Birçok durumda bu çıkarsama mutlaka hatalı olacaktır. Kültürel açıdan iyi olan şu veya bu eylem bir olayda soylu bir güdüden kaynaklanırken bir diğerinde durum farklı olacaktır. Ahlak teorisyenleri sadece iyi dürtülerin sonucu olan eylemleri iyi sınıfına katmakta, diğerlerini kabul etmemektedir. Ama pratik amaçları olan toplum bir bütün olarak bu ayrımla uğraşmaz. İnsanın davranış ve eylemlerini uygarlığın koyduğu kurallara göre düzenlemesi halinde bununla yetinir ve güdülerine pek aldırış etmez. Yetiştirme tarzının ve çevrenin birey üzerinde uyguladığı dış zorlamanın da içgüdüsel yaşamında iyiye dönük ayrıca bir dönüşüm, bencillikten özgeciliğe yöneliş yarattığını öğrenmiştik. Ama dış zorlamanın düzenli veya gerekli sonucu bu değildir. Yetiştirme, eğitim ve çevre, sevgi yoluyla kazanç sunmakla kalmaz. Ödül ve ceza biçimindeki diğer teşvik unsurlarından da yararlanır. Bu yolla varılan sonuçta bunların etkisine maruz kalan kişi içgüdüsel bir soyulaşma, bencilce dürtülerde özgecillik eğilimlerine yönelik hiçbir değişme gerçekleşmese de kültürel anlamda iyi davranmayı tercih edecektir. Kabaca konuşacak olursak sonuç aynı olacaktır. Ancak belli bir koşullar dizisi birisinin içgüdüsel eğilimlerinin zorlamasıyla iyi davranışlar sergilemesine karşılık bir başkasının sadece kültürel davranış kendi bencilce amaçları açısından avantajlı olduğu ölçüde ve sürece iyi davrandığı ortaya çıkacaktır. Ama bireyle yüzeysel bir tanışıklık ikisi arasında bir ayrım yapmamızı sağlamayacak ve kültürel anlamda dönüşüm geçiren insanların sayısını kabaca abartmamıza yol açan iyimserliğimiz bizi yanıltacaktır. İyi davranış bekleyen ve bu davranışın içgüdüsel temeline aldırış etmeyen uygar toplum, böylece kendi doğalarını izlemeyen çok sayıda insanın buna boyun eğmesini sağlamıştır. Bu başarıdan cesaret alan toplum, ahlak standardını olabilecek en yüksek derecelerde sıkıya almak gibi bir yanılgıya düşmüş ve dolayısıyla üyelerini kendi içgüdüsel mizaçlarına daha çok yabancılaşmaya zorlamıştır. Dolayısıyla bu insanlar içgüdülerini sürekli baskı altında tutmak zorunda kalmıştır. Sonuçta yaratılan gerilim en belirgin tepki ve dengeleme olgularında kendini göstermektedir. Bu baskı altına almanın, bastırmanın en zor olduğu cinsellik alanındaki sonuç nevrotik rahatsızlıklardan oluşan tepkisel olgularda görülebilir. Diğer alanlarda uygarlık baskısının patolojik sonuçlar yaratmadığı doğrudur. Ama kişilik bozukluklarına ve kitlenen içgüdülerin her uygun fırsatın üstüne atlayarak doyum bulmaya her an hazır olmasıyla sonuçlanır. Dolayısıyla sürekli olarak içgüdüsel eğilimlerinin dışa vurumu olmayan kurallara uygun hareket etmeye zorlanan kişi ruhsal anlamda kendi donanımının ötesinde yaşamaktadır ve tutarsızlığın farkında olsun veya olmasın nesnel anlamda ikiyüzlü olarak tanımlanabilir. Çağdaş uygarlığımızın bu tür bir ikiyüzlülüğün yaratılmasını olağan dışı ölçülerde desteklediği yadsınamaz. Bu uygarlığın tam da işte bu ikiyüzlülüğün üzerine inşa edildiği ve insanların ruhsal gerçeğe göre yaşamayı istemesi halinde geniş kapsamlı değişikliklere tabi tutulması gerektiği de söylenebilir. Gerçek uygar insandan çok daha fazla kültürel ikiyüzlü vardır. Gerçekten de uygarlığın devamı için belli bir kültürel ikiyüzlülüğün gerekli olup olmadığı tartışma konusudur. Çünkü günümüz insanların kafasında şimdiye kadar örgütlenmiş olan kültüre yatkınlık belki de bu iş için yeterli değildir. Öte yandan uygarlığın böylesine kuşkulu bir temelde bile devam etmesi her yeni kuşakta daha iyi bir uygarlığın aracı olacak çok daha kapsamlı bir içgüdüsel dönüşümün yolunu açma ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Bu tartışmadan bir avuntu çıkarabilecek durumdayız. Savaş sırasında dünya vatandaşlarımızın uygarca olmayan davranışları karşısında duyduğumuz utanç ve acı verici hayal kırıklığı yersizdir. Bunlar boyun eğdiğimiz bir yanılsamaya dayanmaktadır. Gerçekte vatandaşlarımız korktuğumuz kadar derine batmamıştır. Çünkü hiçbir zaman inandığımız kadar yükseğe çıkmamıştır. Olan şey kendi ahlak kısıtlamalarını karşılıklı olarak yürürlükten kaldıran insanlığın ortak bireylerinin yani halkların ve devletlerin doğal olarak sıradan vatandaşları bir süre için uygarlığın sabit baskısından uzaklaşmaya özendirmesi ve kontrol altında tuttukları içgüdülere geçici bir doyum vermesidir. Bu belki de kendi ulusları bünyesinde kendi ahlak normları açısından bir ihlal anlamına gelmemiştir. Ne var ki savaşın eski yurttaşlarımızda yarattığı değişme konusunda bundan daha derin bir iç gözlem elde edilir. Aynı zamanda da onlara haksızlık etme konusunda bir uyarı alabiliriz. Ruhsal yapının, aklın gelişimi başka hiçbir gelişim sürecinde bulunmayan bir özgünlük içerir. Bir köy kente ya da bir çocuk adama dönüştüğü zaman köy ve çocuk kentin ve adamın içinde kaybolur. Sadece anılar, bellek, yeni tablodaki eski özellikleri belirleyebilir. Aslında eski malzemeler veya biçimler bırakılmış, yerlerine yenileri konmuştur. Ruhsal yapının gelişimi farklıdır. Burada durumu sadece her bir önceki gelişim evresinin bundan kaynaklanan sonraki evre ile birlikte varlığını koruduğunu söyleyerek tanımlayabiliriz. Dönüşümler dizisinin tamamı aynı malzemeleri uygulansa da burada ardışıklık, sonradan gelme, ayrıca ortak varoluşu da içerir. Önceki ruhsal durum yıllarca kendini açığa vurmayabilir ama buna rağmen varlığını korur ve herhangi bir anda tekrar ruhsal yapıdaki güçlerin ifade tarzı hem de sanki sonraki bütün gelişmeler geçersiz kılınmış veya ortadan kaldırılmış gibi tek ifade tarzı durumuna gelebilir. Ruhsal gelişmelerdeki bu olağan dışı esneklik yön bağlamında kısıtlı değildir. Bu özel bir kıvrılma, gerileme yetisi olarak tanımlanabilir. Çünkü sonraki daha yüksek bir gelişim evresi bir kez bırakıldığı zaman bu evreye tekrar ulaşılamadığı olur. Ama ilkel evreler her zaman tekrar kurulabilir. İlkel ruhsal yapı kelimenin tam anlamıyla ebedidir, yok edilemez. Ruhsal hastalık denen olgular değişmez olarak amatörde zihinsel ve ruhsal yaşamın yok edildiği izlenimini bırakır. Oysa gerçekte yıkım sadece sonradan kazanımlarla ve gelişmelerle ilgilidir. Ruh hastalığının özü önceki duygusal yaşam ve işleyiş durumlarına dönüşte yatmaktadır. Her gece hedeflediğimiz uyku durumu ruhsal yaşamın esnekliğine mükemmel bir örnektir. Saçma ve karışık rüyaları bile yorumlamayı öğrendiğimiz için her uykuya dalışımızda zar zor kazandığımız ahlaki bir gömlek gibi çıkarıp attığımızı ve ertesi sabah tekrar giydiğimizi biliyoruz. Bu şekilde soyunmamız elbette tehlikeli değildir. Çünkü uyku bizi felç eder, etkinsizleştirir. Duygusal yaşamımızın eski gelişim evrelerinden birisine gerilemesi konusunda bize bilgi verebilecek tek şey rüyalardır. Örneğin bütün rüyalarımızı arı bencilce güdülerin egemen olması dikkate değer. Freud rüyaların yorumunda 4-5 bölüm ve aşağıdaki anekdotu anlattığı bir dipnota 1925'te yaptığı bir ekte bu görüşü sınırlamıştır. Orada da açıkça belirtildiği gibi İngiliz dost Dr. Ernest Jones'tur. İngiliz dostlarımdan birisi Amerika'daki bilimsel bir toplantıda bu tezi ortaya koyunca orada bulunan bir hanım Avusturya'da durumun bu olabileceğini ama kendisi ve arkadaşları bağlamında rüyalarında bile özgecil olduklarını iddia edeceğini söylemişti. Kendisi de İngiliz ırkından olmasına rağmen dostum rüya analizi konusundaki kişisel deneyimlerine dayanarak hanıma karşı çıkma gereği duymuş ve rüyalarında yüce ruhlu Amerikan hanımlarının da Avusturyalılar kadar bencil olduğunu söylemişti. Kültüre yatkınlığımıza temel olan içgüdü dönüşümü de yaşamın etkisiyle sürekli veya geçici olarak ortadan kalkabilir. Savaşın etkilerinin bu tür bir kıvrılma, geriye dönüş yaratabilen güçler arasında olduğuna kuşku yok. Dolayısıyla bugün uygar olmayan davranışlar sergileyen herkesin kültüre yatkınlıktan yoksun olduğunu söylememiz gerekmez. Daha barışçıl dönemlerde içgüdülerinde tekrar soylulaşma sağlanacağı düşünebiliriz. Ama dünya vatandaşlarımızda en az bize o kadar acı veren ahlaki alçalışları kadar şaşırtıcı ve sarsıcı olan bir başka semptom daha vardır. Düşündüğüm şey entelektüellerin en iyilerinin bile öngörüden yoksunluğu, katılığı, en inandırıcı savlara bile kapalı oluşları ve en kuşkulu iddialara yönelik eleştirel olmayan saflıklarıdır. Bu gerçekten de üzücü bir tablodur ve ben bütün entelektüel hataları bir tarafa yükleyen kör bir partizan olmadığımı söylemek istiyorum. Ama bu olgu yukarıdakinden çok daha az kaygı vericidir ve açıklaması çok daha kolaydır. İnsan doğasını inceleyen araştırmacılar ve felsefeciler zekamızı bağımsız bir güç olarak değerlendirmekle ve duygusal yaşama bağımlılığını gözden kaçırmakla hata ettiğimizi uzun zaman önce ortaya koymuştur. Onlardan da öğrendiğimiz gibi zekamız sadece güçlü duygusal dürtülerin etkisinden uzaklaştığı zaman güvenilir olarak işler. Aksi takdirde sadece iradenin bir aracı olarak çalışır ve iradenin istediği sonuçları çıkarır. Örneğin onlara göre duygusal ilgilere karşı mantık tartışmaları güçsüzdür ve Falstaff'ın ifadesiyle böğürtlen kadar bol olan gerekçelerle desteklenen tartışmaların ilgiler, çıkarlar dünyasında bu kadar verimsiz olmasının nedeni de işte budur. Psikanalitik deneyim bu ifadeyi doğrulamıştır. Psikanaliz, en zeki insanların bile gerekli iç gözlem, duygusal bir direnmeye tosladığı anda embesiller gibi birdenbire öngörüsüz davranmaya başladığını ama direnme aşıldıktan sonra kavrayışlarını tekrar tamamen kazandıklarını kolayca gösterebilir. Dolayısıyla bu savaşın vatandaşlarımızda yarattığı mantık körlüğü ikincil bir olgudur. Duygusal heyecanın bir sonucudur. Bunun savaşla birlikte mutlaka ortadan kalkacağını umabiliriz. Şimdi bize yabancılaşan vatandaşlarımızı böylece tekrar anladıktan sonra ulusların yani insanlığın ortak bireylerinin bizde yarattığı hayal kırıklığına daha kolay katlanabiliriz. Çünkü onlara ilişkin beklentilerimiz çok daha alçak gönüllü olacaktır. Belki de bireysel gelişmenin seyrini tekrarlıyorlar ve bugün bile örgütlenmedeki ve yüksek birliklerin oluşumundaki çok ilkel evreleri temsil ediyorlar. Bireylerde çok etkili olduğunu gördüğümüz ahlaka yönelik dış zorlamanın eğitici etkisinin onlarda zar zor belli olması buna uygun düşer. Kuşkusuz ticaret ve üretimin getirdiği kapsamlı çıkar ortaklıklarının bu tür bir zorlamanın tohumlarını oluşturmasını elbette ummuştuk. Ama öyle gözüküyor ki uluslar hala tutkularına çıkarlarından daha kolay boyun eğebiliyorlar. Olsa olsa çıkarları tutkuları için birer uysallaştırma olarak kullanılıyor. Tutkularının doyumu yönünde gerekçe bulabilmek için çıkarlarını öne sürüyorlar. Ortak bireylerin birbirlerini her ulusun diğer her ulusu barış dönemlerinde bile küçümsemesinin, birbirlerinden nefret etmesinin nedeni elbette bir sır. Neden böyle olduğunu söyleyemem. Bu sanki milyonlar bir yana bir dizi insan söz konusu olduğu zaman bütün bireysel ahlaki kazanımlar ortadan kalkması ve sadece en ilkel, en eski, en kaba ruhsal tutumların öne çıkması gibi bir şeydir. Sadece gelişimin sonraki evreleri bu üzücü durumdaki değişiklik yapabilir. Ama bütün tarafların insanla insan, halkla yöneticiler arasındaki ilişkilerde biraz daha doğrudan yana ve dürüst olması bu dönüşümün yolunu açacaktır. 2. Ölüme yönelik tutumumuz. Bir zamanlar sevimli ve uyumlu olan bu dünyadaki bugünkü yabancılık duygumuzu bağladığım ikinci etken, ölüm karşısında benimsediğimiz tutumda son zamanlarda gerçekleşen değişmedir. Bu tutum dosdoğru olmaktan uzaktır. Bizi dinleyen herkes için ölümün yaşama zorunlu sonucu olduğunu, herkesin doğaya bir ölüm borçlu olduğunu, 1 Henry 4, perde 5, sahne 1'de Prens Hal'in Falstaff'a söylediği bir söze gönderme, Tanrı'ya bir ölüm borçlusun ve borcunu ödemeyi beklemesi gerektiğini, kısaca ölümün doğal, yadsınamaz, kaçınılmaz olduğunu savunmaya elbette hazırdık. Ama gerçekte durum başkaymış gibi davranmaya alışmışız. Ölümü bir yana bırakmaya, yaşamdan çıkarıp atmaya yönelik şaşmaz bir eğilim sergiliyoruz. Ölümü gizlemeye çalışıyoruz. Bu konuda bir özdeyişimiz Almanca'da bile var. Bir şeyi sanki ölünmüş gibi düşünmek. Yani bir şeyin olamayacağını veya imkansız olduğunu düşünmek. Yani elbette bu sanki kendi ölümümüzmüş gibi. Gerçekten de kendi ölümümüzü hayal etmek imkansızdır ve bunu yapmaya kalkıştığımız an aslında hala seyirci gibi olduğumuzu algılayabiliriz. Dolayısıyla psikanalitik ekol temelde hiç kimsenin kendi ölümüne inanmadığını ya da aynı şeyi başka bir ifadeyle ortaya koymak gerekirse bilinç dışında herkesin kendi ölümsüzlüğüne inandığını söyleyebilir. Konu bir başkasının ölümüne gelince uygar insan söz konusu kişinin duyabileceği durumlarda bu ihtimalden söz etmekten dikkatle kaçınır. Sadece çocuklar bu kısıtlamayı göz ardı eder, birbirlerini utanmasızca ölümle tehdit eder, hatta aynı şeyi sevdikleri birisi için söyleyecek kadar ileri giderler. Örneğin, babacığım sen ölünce şunu bunu yapacağım. Hatta uygar erişkin kendini katı kalpli veya kötü ruhlu görmeksizin bir başkasının ölümü düşüncesi üzerinde bile oynayamaz. Kuşkusuz bir hekim, avukat veya benzeri bir meslek gereği ölümle uğraşmak zorunda değilse. Ölüme bağlı özgürlük, mal veya mevki kazanması durumunda bir başkasının ölümünü düşünmek onu daha çok rahatsız edecektir. Bu duyarlılığımız ölümlere elbette engel değildir ve bir ölümle karşılaşınca her zaman derinden etkileniriz ve sanki beklentilerimiz derinden sarsılmış gibi oluruz. Ölümün talihe bağlı nedenselliği, kaza, hastalık, enfeksiyon, yaşlılık vurgulamayı alışkanlık haline getirir, bu yolda ölümü bir zorunluluktan rastlantıya bağlı bir olaya indirgeme çabasına ele veririz. Aynı anda yaşanan bir dizi ölüm bizi son derece ürkütücü bir şey olarak etkiler. Ölen gerçek kişiye karşı özel bir tutum benimseriz. Neredeyse çok zor bir iş başaran birisine duyulan hayranlık gibi bir şey. Ona yönelik eleştirilerimizi askıya alır, olabilecek yanlışlarını görmezden gelir. De mortuis nil nisi bominum. Latince ölüde iyiden başka bir şey olmadığını söyler ve cenaze töreninde ve mezarı başında anısına en güzel şeyleri söyleme gereği duyarız. Artık ihtiyaç duymayan ölüye saygı bizim için gerçeği ve elbette çoğumuz için yaşayana saygıdan çok daha önemlidir. Ölüme yönelik bu kültürel ve geleneksel tutumun karşılığı sevdiğimiz birisi, ebeveynlerimiz, eşimiz, bir kardeşimiz, çocuğumuz veya yakın dostumuz öldüğü zaman yaşadığımız tam çöküştür. Umutlarımız, arzularımız ve hazlarımız onunla birlikte mezara gömülür. Hiçbir şey bizi avutmaz. Kaybettiğimizin yerini dolduramayız. Sanki sevdikleri ölünce ölen bir tür asra. Heyne'in şiirindeki asra sevdikleri zaman ölen bir Arap kabilesidir. Stendhal'ın De L'Amour bir pasajına dayalı Roman Zero'daki Der Asra adlı şiir gibi davranırız. Ama ölüme yönelik bu tutumumuzun yaşamımız üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Yaşam oyunundaki en yüce şey, yani yaşamın kendisi riske atılmadığı zaman yaşam yoksullaşır, ilgiyi kaybeder. Yaşam, tarafların ciddi sonuçları sürekli göz önünde bulundurmasını gerektiren Avrupalı aşk ilişkisinin tersine hiçbir şey olmayacağı başından bilinen bir Amerikan flörtü gibi sığ ve boş bir şeye dönüşür. Duygusal bağlarımız, hüznümüzün dayanılmaz yoğunluğu, kendimizi ve bize ait olan tehlikeye atma cesaretini göstermemizi engeller. Yapay uçuş, uzak ülkelere keşif gezileri ya da patlayıcı madde deneyleri gibi tehlikeli ama gerçekte vazgeçilmez olan birçok girişimi düşünmeye cesaret edemeyiz. Bir afet durumunda annesinin yanında oğlunun, eşinin yanında kocasının, çocuklarının yanında babanın yerini kimin alacağı düşüncesiyle felç oluruz. Böylece ölümü yaşamdaki hesaplarımızın dışında tutma eğilimi, diğer birçok vazgeçişi ve dışlamayı da birlikte getirir. Ama Hanseatik Birliğin parolası şöyledir. Navigare nesses e, ninevere non nessese. Denizlere yelken açmak zorunludur ama yaşamak zorunlu değildir. Yaşamda kaybettiklerimiz için kurgular dünyasında, edebiyatta ve tiyatroda telafiler aramamız bütün bunların kaçınılmaz bir sonucudur. Orada ölmesini bilen, hatta bir başkasını öldürmeyi başaran insanlar buluruz. Ölümle uzlaşmamızı mümkün kılan koşulu da, yani yaşamın olanca iniş çıkışının arkasında buna rağmen yaşamı olduğu gibi koruyabilmemiz gerektiği koşulunu sadece orada buluruz. Çünkü yaşamında yanlış bir hamlenin bizi oyundan çekilmeye zorladığı satrançtaki gibi olmaması gerçekten de çok üzücü. Çünkü yaşamda ikinci bir oyuna başlama, bir rövanş maçı yapma şansımız yoktur. Kurgular dünyasında ihtiyaç duyduğumuz yaşamların çoğulculuğunu buluruz. Özdeşleştiğimiz kahramanla birlikte ölürüz ama onu yaşatırız ve bir başka kahramanla tekrar emin bir şekilde ölmeye hazır oluruz. Savaşın, ölüme yönelik bu geleneksel tutumu mutlaka ortadan kaldıracağı açıktır. Ölüm artık inkar edilemeyecek çünkü ölüme inanmaya zorlanıyoruz. İnsanlar gerçekten ölüyor. Üstelik de artık birer birer değil, bir günde on binlerce. Ve ölüm artık rastlantıya bağlı bir olay değil. Kuşkusuz bir merminin şuna mı yoksa buna mı geleceği yine bir rastlantı sorunuymuş gibi gözüküyor. Ama bir başka mermi de geri kalana rastlayabilir ve ölümlerin birikimi rastlantı izlenimini ortadan kaldırır. Gerçekten de yaşam tekrar ilginçleşir, tam içeriğini tekrar kazanır. Burada iki grup arasında çarpışmada kendi yaşamlarını riske atanlarla evde kalıp yaralanma, hastalık veya enfeksiyon yoluyla sevdiklerinin ölümünü beklemekten başka yapacak şeyi olmayanlar arasında bir ayrım yapmak gerekir. Kuşkusuz savaştakilerin ruhsal yapısındaki değişmeleri incelemek son derece ilginç olurdu. Ama bu konuda çok az şey biliyorum. Kendimizin de ait olduğu ikinci grupla yetinmemiz gerekiyor. Bizi etkileyen şaşkınlığın ve felcin, diğer şeylerin yanı sıra ölüme yönelik eski tutumumuzu sürdüremediğimiz ve yerine de yenisini koyamadığımız bu koşullardan kaynaklandığını düşündüğümü de daha önce söylemiştim. Psikolojik incelememizi ölümle olan diğer iki ilişkiye, ki bunlardan birisi ilkel, tarih öncesi insana, diğerini ise bugün de her birimizde bulunan ama kendini gizleyen, bilince gözükmeyen, ruhsal yaşamımızın derin katmanlarında olan ilişkiye yöneltecek olursak, bunun bize yardımı dokunabilir. Tarih öncesi insanın ölüme yönelik tutumu konusunda bildiklerimizin sadece çıkarsamalara ve yorumlara dayandığına kuşku yok ama ben bu yöntemlerin bizi oldukça güvenilir sonuçlarla donattığına inanıyorum. İlkel insan ölüm karşısında son derece ilginç bir tavır takınmıştır. Tutarlı olmaktan uzaktır. Gerçekten de son derece çelişkilidir. Bir yandan ölümü ciddiye almış, yaşamın sonu olarak değerlendirilmiş ve bu anlamda bundan yararlanmış, öte yandan da ölümü inkar etmiş ve hiçbir şeymiş gibi davranmıştır. Bu çelişki başkalarının, yabancıların, düşmanların ölümüne ve kendi ölümüne karşı kökten farklı tutumlar benimsemesinden kaynaklanmıştır. Bir başkasının ölümüne hiçbir itirazı yoktur. Bu onun için nefret ettiği birisinin ortadan kalkması anlamına gelir. İlkel insan bunu sağlama konusunda hiçbir vicdani rahatsızlık duymaz. Çok tutkulu bir yaratık olduğuna, diğer hayvanlardan daha acımasız ve daha kötü ruhlu olduğuna kuşku yok. Öldürmekten zevk almış ve öldürmüştür. Diğer hayvanları kendi türlerini öldürüp yemekten alıkoyduğu söylenen içgüdünün onda bulunmadığını söylemek gerekmez. Dolayısıyla insanlığın tarih öncesi dönemi cinayetlerle doludur. Bugün bile çocuklarımızın okulda öğrendiği dünya tarihi özünde bir dizi cinayet tarihidir. Tarih öncesi dönemlerden bugüne insanların tabi olduğu, bazı dinlerde ilk temel günah doktrini kılığında ortaya çıkan bulanık suçluluk duygusu belki de tarih öncesi insanın yaşadığı bir kan suçunun türüdür. Totem ve Tavu adlı kitabımda 1912-13 Robinson Smith, Atkinson ve Charles Darwin'in verdiği ipuçlarından yararlanarak bu ilk günahın doğasını ortaya koymaya çalıştım ve bugünün Hristiyan doktrininin de bu sonuca varmamızın mümkün kıldığına inanıyorum. Eğer Tanrı'nın oğlu insanlığı ilk günahtan çıkarmak için kendi canını feda etmek zorunda kaldıysa, dişe diş yatası gereğince bu günahın bir öldürme, bir cinayet olması gerekir. Başka hiçbir şey aklanma için bir yaşamın feda edilmesini gerektirmez. Bu ilk günah baba Tanrı'ya karşı işlenen bir suçtur. İnsanlığın ilk suçu, bir baba katli, ilkel insan kavminin hatırlatıcı imajı daha sonra Tanrı kılığına sokulan ilk babasının katli olsa gerek. Totem ve Tabu 4. deneme. Kendi ölümü elbette ilkel insan için bugün de bizler için olduğu kadar düşünülemez ve gerçek dışı bir şeydi. Ama onda ölüme yönelik iki karşı tutumun çakışıp çatıştığı bir durum vardı. Bu durum geniş kapsamlı sonuçları olan son derece önemli ve üretken bir durum yaratmıştır. Bu ilkel insan kendine ait birisinin, eşinin, çocuğunun, dostunun ölümünü gördüğü zaman ortaya çıkmıştır. Bu kuşkusuz tıpkı bizim sevdiğimiz gibi sevdiği birinin ölümüdür. Çünkü sevgi öldürme tutkusundan sonra gelişmiş olamaz. Bunun üzerine acıyla kendisinin de ölebileceğini öğrenmiş ve varlığının tamamını bunu kabullenmeye karşı başkaldırmıştır. Çünkü sevdikleri şöyle veya böyle kendi egosunun bir parçasıdır. Ama öte yandan bu tür ölümler hoşuna da gitmiştir. Çünkü sevilenlerin her birisinde yabancı bir şeyler de vardır. Bugün bile en çok sevdiklerimizle olan duygusal ilişkilerimizde egemen olan duygusal ikilik yasası ilkel çağlarda elbette çok daha geniş bir geçerliliğe sahipti. Dolayısıyla ölen bu sevgili insanlar ayrıca onda düşmanca duygular yaratan düşmanlara ve yabancılara da karşılık geliyordu. Felsefeciler ölüm tablosunun ilkel insanı karşı karşıya bıraktığı zihinsel bilmecenin, ikilemin onu düşünmeye zorladığını ve böylece her türlü spekülasyonun başlangıç noktası olduğunu söyler. Burada felsefecilerin çok felsefi düşündüklerine ve iş başındaki güdüleri pek dikkate almadıklarına inanıyorum. Bu nedenle iddialarını sınırlamak ve düzeltmek istiyorum. Bana göre ilkel insan öldürdüğü düşmanının cesedi başında yaşam ve ölüm bilmecesine kafa yormaksızın zafer duygusunu yaşamıştır. İnsanda araştırma ruhunu ortaya çıkaran şey zihinsel bilmece değil, her ölüme değil, sevilmesine rağmen ona yabancı olan ve nefret uyandıran kişilerin ölümü karşısında yaşadığı duygu çatışmasıdır. Bu durumda insan ölümden artık uzak kalamaz. Çünkü ölen için hissettiği acı da bunu tatmıştır. Yine de bunu kabullenmeye isteksizdir. Çünkü kendisini ölü olarak düşünemez. Dolayısıyla bir uzlaşma bulmuştur. Kendi ölümünü kabullenmiş ama yok oluş anlamını inkar etmiştir. Bu düşmanın ölümü söz konusu olduğu zaman inkar etmek için neden görmediği bir anlamdır. Sevdiği kişinin cesedi başında ruhları icat etmiş ve üzüntüsüyle kaynaşan doyum karşısında duyduğu suçluluk duygusu bu yeni doğan ruhları korkulması gereken kötü ruhlara dönüştürmüştür. Ölümün yarattığı fiziksel değişiklikler kişiyi bir beden ve bir ruha, başlangıçta birkaç ruha ayırmayı düşündürmüştür. Bu yolla düşünce zinciri ölümle başlayan çözülme sürecine paralel gelişmiştir. Ölüye ilişkin varlığını koruyan anıları diğer varoluş türlerini varsayması için bir temel olmuş ve görünürde ölümden sonra devam eden bir yaşam tasarlamasını sağlamıştır. Bir sonraki varoluşlar başlangıçta ölümün sonlandırdığı varoluşun gölgemsi, içeriksiz, sonraki dönemlere kadar pek değer verilmeyen bir uzantısından başka bir şey değildi. Çaresiz uzatmalar, ikameler niteliğine sahipti. Akileus'un ruhunun Odysseus'a verdiği cevabı hatırlatabiliriz. Biz Argoslular sayardık seni sağlığında bir tanrı gibi. Burada ölüler arasında da sürdürmedesin gücünü. Hiç üzülme, tasalanma Akileos öldün diye. Ben böyle dedim, o da hemen karşılık verdi. Dedi ki, bağlandırma bana ölümü, şanlı Odysseus. Bütün geçmiş göçmüş ölülere kral olacağıma, el kapısında kulluk edeydim keşke. Varlıksız, yoksul bir çiftçinin yanında ırgat olaydım. Odysseus 11.484-91 A. Erhat A. Kadir Çevresi Can Yayınları İstanbul 1994. Ya da Hain'in güçlü acı parodisinde Der Kleinste Lebendige Philister Zeus Stuckert am Neckar Wir Glücklicher ist Alih der Pelide der Tote Held Der Stattenfrist in der Unterfeld. Kelimesi kelimesine Stocker am Neckar'da yaşayan en küçük sefil Peleus'un oğlu ölü kahraman yeraltı dünyasının gölge prensi olan benden çok daha mutlu. Hain'in son şiirlerinden birisi olan Der Steindendi'nin son dizeleri. Ancak çok sonradır ki dinler bu sonraki yaşamı daha arzu edilir bir şey, gerçek anlamda geçerli bir yaşam olarak sunmayı ve ölümle noktalanan yaşamı sadece o dünyaya bir hazırlığa indirgemeyi başarabilmiştir. Bundan sonra ölümü yaşamın sonlanması anlamından yoksun bırakmak amacıyla yaşamı geçmişe, geriye doğru uzatmak, önceki varoluş ruhların göçü ve yeniden doğuş inancını geliştirmek bu din tablosuyla tutarlılık göstermiştir. Geleneksel ve kültürel tutum dediğimiz bu ölümün inkarının kökeni işte bu kadar eskidir. Sevilen kişinin cesedi yanında ortaya çıkan şey sadece ruh doktrini yani ölümsüzlük inancı ve güçlü bir suçluluk kaynağı değil, ayrıca ilk ahlaki kurallardır. Uyanan vicdanın ilk ve en önemli yasağı şuydu: öldürmeyeceksin. Bu yasak, duyulan üzüntünün arkasında yatan nefretin doyumuna bir tepki olarak sevilen kişilerin ölümüyle ilişki içinde ortaya çıkmış ve yavaş yavaş sevilmeyen yabancıları ve nihayet düşmanları bile kapsayacak şekilde genişlemiştir. Uygar insan, ahlak kuralının bu son uzantısına artık uymuyor. Bugünkü savaşın öfkeli çatışmaları bittikten sonra zafer kazanan tarafın savaşçılarından her birisi, ister göğüs göğüse çarpışmada, ister uzaktan olsun, öldürdüğü düşmanlara ilişkin düşüncelerden rahatsız olmaksızın, sevinç ve neşeyle evine, karısına ve çocuklarına dönecektir. Bugün dünyada varlıklarını hala koruyan ve tarih öncesi insana kuşkusuz bizden daha yakın olan ilkel ırkların bu açıdan farklı davranmaları ya da en azından çağdaş uygarlığın etkisi altına girinceye kadar farklı davranmaları dikkate değer bir olgudur. Vahşiler, Avusturyalılar, Bushmen, Tierra del Fuego'lular pişmanlık duymayan birer katil olmaktan çok uzaktırlar. Savaştan zaferle döndükten sonra uzun ve ayrıntılı törenlerle savaşta işledikleri cinayetlerin kefaretini ödeyinceye kadar köylerine adım atamazlar. Kadınlarına dokunamazlar. Bunu batıl inançlarına yormak elbette kolaydır. Öldürülenlerin intikam arayan ruhlarından korkarlar. Ama öldürülen düşmanın ruhları, kan suçundan ötürü duyduğu kendi vicdan azabının bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bu batıl inancın arkasında biz uygar insanların kaybettiği bir ahlaki duyarlılık gizlidir. Bakınız Totem ve Tabu 1912-13. Kuşkusuz doğamızın kötülükten uzak olduğuna inanmak isteyen dindar ruhlar, içimize işlemiş olması gereken ahlaki dürtülerin gücü konusunda hoşnut edici sonuçların temeli olarak cinayete karşı konan yasağın çok eskiden ortaya çıkmasını göstermekten geri durmayacaktır. Ne yazık ki bu sav daha çok karşıt görüşü destekler niteliktedir. Böylesine güçlü bir yasak ancak eşdeğerde güçlü bir dürtüye karşı konulmuş olabilir. İnsan ruhunun istemediği bir şeyin yasaklanmasına da ihtiyaç yoktur. Frazer'in Totem ve Tabu'da anılan zekice tartışmasına bakın. 4. deneme ÖFD 14. cilt. Bu kendiliğinden dışlanır. Öldürmeyeceksin kuralı, üzerindeki vurgulama, soyumuzun, belki de bugün bizlerde olduğu gibi kanlarındaki öldürme şehvetiyle yanıp tutuşan sonsuz bir katil kuşaklar dizisinden geldiğini açıkça gösterir. Gücünü ve önemini küçümseyemeyeceğimiz insanlığın ahlaki arayışları, insanlık tarihinin akışı içinde kazanılmıştır. Talihsizlik eseri çok değişken de olsa bunlar, çağdaş insanın doğuştan mirası olmuştur. Gelin ilkel insanı bir yana bırakıp kendi ruhsal yaşamımızdaki bilinç dışına dönelim. Burada bu derinliklere ulaşmanın tek yolu olan psikanalitik inceleme yöntemine bağımlıyız. Bilinç dışımızın ölüm sorunu karşısındaki tutumu nedir? Şöyle cevap vermeliyiz. İlkel insanınkiyle hemen hemen aynı. Birçok açıdan olduğu gibi bu açıdan da tarih öncesi insan bilinç dışımızda aynen varlığını korumaktadır. Dolayısıyla bilinç dışımızda kendi ölümüne inanmaz, ölümsüzmüş gibi davranır. Bilinç dışımız dediğimiz şey ruhsal yapımızın içgüdüsel dürtülerden oluşan en derin katmanları, negatif hiçbir şeyi, hiçbir yatsımayı, olumsuzlamayı tanımaz. Orada karşıtlıklar çıkışır. Bu nedenle kendi ölümünü bilmez çünkü buna ancak negatif bir içerik verebiliriz. Dolayısıyla içimizde bir ölüm inancına karşılık tepki veren içgüdüsel hiçbir şey yoktur. Kahramanlığın sırrı bile bu olabilir. Kahramanlığın arkasındaki mantık temeli kişinin kendi yaşamının bazı soyut ve genel iyilerden daha değerli olamayacağı yargısına dayanır. Ama bence bu tür bir gerekçeyi tanımayan ve Ansel Gruber'in Steinklofer Hans ruhlarıyla tehlikeye atılan dürtüsel ve içgüdüsel kahramanlığa daha sık rastlanır. Bana hiçbir şey olmaz. Taş kırıcı Hans, Viyanalı oyuncu Ludwig Ansel Gruber'in bir komedisindeki bir tip. Ya da bu nedenler bilinç dışına karşılık gelen kahramanlık tepkisini engelleyebilecek tereddütleri ortadan kaldırmaktan başka bir işe yaramaz. Öte yandan üzerimizde bildiğimizden daha sık etkili olan ölüm korkusu tali, ikincil bir şeydir ve genellikle suçluluk duygusunun bir sonucudur. Ölüm korkusu ego ve idde ve ketlemeler, semptomlar ve kaygıda daha ayrıntılı tartışılmıştır. Öte yandan yabancıların ve düşmanların ölümünü kabul edebiliriz ve onları tıpkı ilkel insan kadar kolayca ve tereddütsüz öldürürüz. Kuşkusuz burada gerçek yaşam söz konusu olduğu sürece belirleyici olan bir ayrım vardır. Öldürme işini bilinç dışımız yapmaz, sadece düşünür ve arzular. Ama olgusal gerçekliğe kıyasla bu ruhsal gerçekliği de küçümsemek hata olacaktır. Bu yeterince anlamlı ve etkilidir. Bilinç dışı dürtülerimizde her gün, her saat yolumuza çıkan, bizi yaralayan birilerini ortadan kaldırırız. Şakadan kızgınlıkta insanların sık sık dudaklarından dökülen ve gerçekte gebersin anlamına gelen şeytan görsün yüzünü ifadesi, bilinç dışımızda ciddi ve güçlü bir ölüm arzusudur. Gerçekten de bilinç dışımız sudan sebeplerle bile cinayet işleyecektir. Antik Atina Draco yasası gibi bilinç dışı da suç için ölümden başka bir ceza bilmez. Bunun da belli bir tutarlılığı vardır. Çünkü güçlü ve otokratik egomuzun aldığı her yara temelde lese majesteye, Fransızca'da devlet başkanına karşı işlenmiş bir suçtur. Dolayısıyla bilinç dışı arzu giderici dürtülerimizle yargılandığımız takdirde tıpkı ilken insan gibi biz de katiller çetesiyiz. Bereket versin ki bütün bu arzular eski çağlarda bunlara yüklenen güce sahip değildir. Bakınız Totem ve Tabu. Üçüncü deneme. Aksi takdirde karşılıklı lanetin çapraz ateşi altında insanlık ve diğerleriyle birlikte erkeklerin en iyileri ve en bilgeleri, kadınların da en sevimlileri ve en güzelleri çoktan ortadan kalkardı. Kural olarak psikanaliz bu tür savlar konusunda amatörlerden pek destek görmez. Onlar bilinçli deneyimle çürütülen uydurmalar olarak bunları reddeder ve bilinçsiz olanın bile kendini bilince vurmasını sağlayan cılız belirtileri ustaca görmezlikten gelirler. Dolayısıyla psikanalizden etkilenemeyen birçok düşünür, cinayet yasağına aldırış etmeyen, cinayeti, yolumuza çıkan her şeyi ortadan kaldırmaya hazır oluşumuza ilişkin dile gelmeyen düşüncelerimizi açıkça suçlamaya girişmiştir. Buna ilişkin birçok örnekten ünlenen birisini vereceğim. Goryeo Baba'da Balzac, Jean-Jacques Rousseau'nun eserlerinde okura Pekin'de yaşlı bir devlet görevlisine Paris'ten ayrılmaksızın ve elbette yakalanmaksızın salt irade edimiyle, istemekle öldürebilmesi halinde ne yapacağını sorduğu bir pasaja gönderme yapar. Rousseau, o soylunun hayatına aldırış etmeyeceğini ima eder. Tuer son mandarin, kelimesi kelimesine onun mandarinine, devlet adamına ölüm. Çağdaş insanda bile bulunan bu gizli yatkınlık için bir özdeyiş haline gelmiştir. Aynı eğilimi ele veren çok sayıda sinik fıkra ve anekdot vardır. Örneğin bir kocaya atfedilen şu sözler gibi: İkimizden biri ölürse ben Paris'e taşınırım. Ciddi ve kılık değiştirmeden dile getirildiği takdirde kabul edilemeyen bir doğruluk içermediği sürece bu tür sinik fıkralar mümkün olamazdı. İnsanın şakayla doğruyu da dile getirebileceği çok iyi bilinmektedir. Tıpkı eski çağ insanı gibi bilinç dışımız içinde ölüme yönelik biri bunu yaşamın sonlanması olarak kabul eden, diğeri gerçek dışı diye inkar eden iki karşıt tutumun çatışmaya girdiği bir durum vardır. Bu, ilk çağlardakiyle aynı durumdur. Sevdiğimiz birisinin, bir ebeveynin, eşin, kardeşin, çocuğun veya dostun ölmesi veya ölüm riskine girmesi. Bu sevgili kişiler bir yandan içsel bir varlıktır, kendi egomuzun bileşenleridir. Ama öte yandan da kısmen yabancılar, hatta düşmanlardır. Az sayıda durumun dışında bize en yakın, en duyarlı sevgi ilişkilerimizde bilinçsiz bir ölüm arzusu uyandırabilecek bir düşmanlık kırıntısı vardır. Ama ikircikli duygulardan kaynaklanan bu çatışma eskiden olduğu gibi ruh ve ahlak doktrinine değil, normal ruhsal yaşam konusunda da derin bir iç gözlem elde etmemizi mümkün kılan nevroza yol açar. Psikanaliz uygulayan hekimler sık sık yakınlarının sağlığı konusunda abartılı ölçüde tasalanan ya da sevdiği birisinin ölümünden sonra temelsiz öz suçlamalara gömülen birisinin bu semptomlarıyla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu tür olguların incelenmesi, bu hekimlerin bilinçsiz ölüm arzularının kapsamı ve önemi konusunda net bir görüş edinmelerini sağlamıştır. Amatör, bu tür duyguların olabilirliği konusunda olağan dışı bir dehşet duyar ve bu kaçınmayı psikanalizin savları konularındaki inançsızlık için meşru bir temel olarak görür. Sanırım bunda da yanılır. Sevgi duygularını değersizleştirmek gibi bir niyetimiz yok. Gerçekten de sevgiye nefreti birleştirmek aklımıza da duygularımıza da yabancıdır. Ama dua bu karşıtlar çiftinden yararlanarak arkasında yatan nefrete karşı korumak için sevgiyi her an canlı ve taze tutmaya çalışır. Sevgimizin en güzel çiçeklenişini içimizde algıladığımız düşmanca dürtüye yönelik tepkimize borçlu olduğumuz söylenebilirdi. Özetle bizim bilinç dışımızda tıpkı tarih öncesi insan kadar kendi ölümü görüşüne kapalıdır. Yabancılara karşı cinayete eğilimlidir ve sevdiklerimize karşı bölünmüştür. Yani ikirciklidir. Ama ölüme yönelik geleneksel ve kültürel tutumumuzda bu ilkel durumdan ne kadar da uzaklaştık. Savaşın bu ikiliye nasıl demirlediğini görmek kolaydır. Savaş bizi uygarlığın sonraki kazanımlarından sıyırır. Her birimizin içindeki ilkel insanı çırılçıplak ortaya çıkarır. Bir kez daha bizi kendi ölümüne inanamayan birer kahraman olmaya zorlar. Yabancıları öldürülen veya ölümü arzulanan düşmanlar olarak damgalar. Sevdiklerimizin ölümünü görmezden gelmemizi söyler. Ama biz yok edilemeyiz. Ulusların varoluş koşulları birbirinden bu kadar farklı ve karşılıklı nefretleri bu kadar yoğun olduğu sürece savaşlar mutlaka olacaktır. Dolayısıyla şu soru gündeme gelmektedir. Boyun eğmesi kendini savaşa uyarlaması gereken bizler değil miyiz? Ölüme yönelik uygar tutumumuzda yine kendi donanımımızın ötesinde yaşadığımızı itiraf edip bundan vazgeçerek dönüp gerçeği kabul etmemiz gerekmiyor mu? Gerçeklikte ve düşüncelerimizde kaçınılmaz ölüme yer vermemiz ve bugüne kadar dikkatle bastırdığımız ölüme yönelik bilinçsiz tutumumuzu biraz daha önemsememiz daha iyi olmaz mı? 2. kaset 1. yüzün sonu.